Ayrım 23, sayfa 244. Kısık sesle Orhan'ın kulağına eğilerek sordu. Nereye gidiyoruz? Kızıltoprak'ta oturan bir arkadaşıma. Bu geceyi onun evinde geçiririz. Eski ve güvenilir bir arkadaşımdır. Sonrasını düşüneceğiz. Gerekirse İstanbul dışına da çıkabiliriz. Bakalım olaylar ne gösterecek. Mine titremekten kendini alamadı. Artık tamamen olayların akışına kendisini bırakmış sayılırdı. Zaten aklına da herhangi bir çıkış yolu gelmiyordu şimdilik. Taksi Kızıltoprak tren istasyonunun arka tarafındaki dar ve eski bir sokakta durdu. Dört katlı bir apartmandı bu. Bütün katların pencerelerinde ışıklar yanıyordu. Mine çekinerek arabadan indi. Taksinin parasını ödeyen Orhan, yağmurda titreyen kızının yanına gelerek ikinci katın zilini çaldı. Otomatiğin dış kapıyı açan tiz vızıltısı kulaklarına aksetti. Demir kapıyı iterek içeriye girdiler. 40 yaşlarında sırtına lacivert eşofman geçirmiş biri kapı önünde kimin geldiğini merak ederek onlara bakıyordu. Eşofmanlı adam gözlerini kısarak ziyaretçisini çıkarmaya çalıştı. Sonra birden "Vay Orhancığım, bu ne sürpriz yahu? Nereden çıktın bu saatte? Aa be vefasız dostum." diyerek merdivene koştu. İki adam kucaklaştılar. Uzun zamandır görüşmedikleri hallerinden belliydi. Orhan'ın arkadaşı neden sonra süklüm püklüm duran Mine'yi gördü. Orhan, "Bu hanım arkadaşım Mine," dedi. Sonra arkadaşına dönerek "Eski dostum, can yoldaşım Emre," diye tanıttı. Ev sahibi içtenlikle kızın elini sıktı. "Hoş geldiniz, buyurun içeri girin bacım," dedi. Girdikleri yer sade döşenmiş bir bekar eviydi. Emre kızın tedirginliğini hissedince "Lütfen rahat olun, kendi eviniz gibi rahat edin," diye fısıldadı. Küçük bir salona girmişlerdi. Ev sahibi televizyonda maç seyrediyor olmalıydı. Küçük sehpanın üzerinde büyüyecek bir tepsi duruyordu. O da biberli sucuk kokuyordu. Mine tepsiye bir göz atmış, kızartılmış sucuk, bir somon ekmek ve yarısı içilmiş bir şişe bira vardı. Orhan hemen "Bu geceyi sende geçirmek istiyoruz. Bir mahsur var mı?" diye sordu. Arkadaşı alınmış gibi. "O da ne demek? Sorduğun şeye bak. Başımın üstünde yeriniz var. Evim küçüktür ama bir hal çaresi bulunur," dedi. Mine elinde olmadan kızardı. İki yabancının arasında tanımadığı bekar bir erkeğin evinde sabahlamak onu rahatsız ediyordu. Buna hala kendini hazırlayamamıştı. Emre bir an arkadaşına baktı. "Hayrola, yine başın dertte mi yoksa?" "Öyle sayılır. Senin artık siyasi mücadeleden uzak durduğunu sanıyordum." "Bu düşündüğün gibi bir mesele değil. Arkadaşımın başı biraz dertte. Her neyse, benim için fark etmez. Arkadaşımın dostu benim dostum sayılır. Aç mısınız? Size bir şeyler hazırlayayım. Biliyorsunuz burası bekar evi. Ne vursanız onu yiyeceksiniz artık." Orhan Mine'ye bir göz attı. "Herhalde açsındır değil mi? Koşuşturmaktan açlığı hiç düşünemedik." Mine'nin bir lokma yiyecek hali yoktu. Sıkılarak "Teşekkür ederim, ben tokum," dedi. Orhan eski hukukun verdiği rahatlıkla "Vallahi ben çok acım, ne varsa getir," diye homurdandı. Mine'ye televizyonun karşısında yer gösterdiler. Kız çekinerek oturdu ve boş nazarlarla televizyona bakmaya başladı. Ekranda ne oynadığının bile farkında değildi. Emre mutfağa koştu. Orhan yalnız kaldıklarında kızın yanına yaklaşarak fısıldadı. "Çekinmen için gerek yok. Arkadaşım son derece güvenilir biridir. Lütfen rahat ol, onu tanıyınca seveceksin." Mine başını salladı, yanakları alalı olmuştu. Aslında Orhan'a müteşekkir olması gerekirdi. Ressamın bütün bunların niçin katlandığını anlatmakta zorluk çekiyordu. Ona güveniyordu ama Orhan'ın kendisini öldürmek için tutulmuş bir kiralık katil olduğunu hatırladıkça da içinde oluşan ürpertiyi bir türlü yenemiyordu. Orhan hiçbir şey olmamış gibi iştahla ev sahibi arkadaşının hazırladığı sucuklu yumurtayı yedi. Bir bardak da bira içti. Havadan sudan, eski müşterek anılardan ve uzun zamandır görüşemedikleri arkadaşlarından bahsettiler. Fakat Orhan, Emre'ye kendileriyle ilgili tek bir kelime söylemedi. Zaten o da sormamıştı. Vakit biraz ilerleyince ev sahibi fısıltı halinde Orhan'a bir şeyler sordu. Sonra Mine'ye dönerek, "Yorgun görünüyorsunuz. Dilerseniz size kalacağınız odayı göstereyim. Belki erken uyumak istersiniz," dedi. Mine, "Lütfen," diye fısıldadı. Evde kaç oda olduğunu bile bilmiyordu. İki erkek aynı anda ayağa kalktılar. Mine'nin yüreği çarpmaya başladı. Acaba Orhan'la aynı odada mı kalacaktı? Ev sahibi aralarındaki ilişkinin mahiyetini bilmediği için onları iki sevgili olarak düşünebilirdi. Öyle ya, geç saatte kapıyı çalıp bu geceyi sende geçirmek istiyoruz diyen bir çift için adamcağız böyle düşünürse hiç de haksız olmazdı. Gerçi daha birkaç gece evvel Orhan'ı evinde kendi yatağında yatırmıştı. Ama o farklı bir durumdu. Orhan hastaydı ve kendinde değildi. Koridorun sonunda ufak bir odaya gittiler. İçerisi kitaplarla doluydu ve bir de çekyat denilen kanepe vardı. Ev sahibi burada kalabilirsiniz dedi. Sonra temiz bir çarşaf yaydı. Yastık ve battaniye verdi, tuvaleti gösterdi. Orhan yanına yaklaşarak "Rahatına bak ve uyumaya çalış," dedi. "Yarın çok işimiz olacak." Gözlerinde sevgi dolu parıltılar vardı. "Ben salonda bir yerde kıvrılıp uyurum. Meraklanma, bu gece tehlikede değiliz. Uykum da çok hafiftir. Bir sorun olursa seslen, hemen gelirim. Mine rahatlamıştı. Minnetle Orhan'a baktı. Sonra teşekkür ederim diye mırıldandı. Şayet haklıysa bu yaptıklarını ömür boyu unutmayacaktı. Orhan iyi geceler diyerek kapıyı örttü. Çekyata oturan Mine bir süre dalgın ve düşünceli karamsar şekilde oturmaya devam etti. Soyunmadan uzandı ve battaniyeyi üzerine çekti. Artık yarının neler getireceğini tahmin edemiyordu. 3. Ertesi sabah Lodos'la yağan yağmur dinmişti. Erol Baran'ın siyah Cadillac'ı Tarabya Oteli'nin önünde durduğunda saat tam 10'du. Artık kendisini hasım olarak gördüğü eski iki dostu çoktan çay salonuna gelmişlerdi. Kararlı adımlarla masaya yaklaştı. Az sonra aralarında esaslı bir tartışma çıkacağını biliyordu. Rıfkı Solmazer ve Oktay Duru ayağa kalkarak gerçek bir dost gibi el sıkıştılar. Erol Baran hemen Rıfkı Solmazer'e dönerek ''Evet Rıfkı Bey'' dedi. ''Bu ani ve beklenmedik davetinizin sebebini öğrenebilir miyim?'' Kambur adam hafifçe sırıttı. ''Tahmin ettiğinizi sanıyordum dostum. Konu tabii ki Seyfi Otman'ın kızı.'' Erol Baran iki adama soğuk nazarlarla baktı. Oktay Duru çok gergindi. Sinirli bir şekilde ağzındaki püroyu dişliyordu. Rıfkı, kadımca teferruatlar üzerinde oyalanmadan hemen konuya girsek iyi olacak. Hatırlayacağınız üzere bundan 5 yıl önce bir anlaşma yapmış ve kızı kim daha önce bulursa her türlü imkanın kızı bulana ait olacağını kabul etmiştik dedi. Umarım verdiğiniz bu sözü unutmamışsınızdır. Erol Baran soğuk bir şekilde homurdandı. Ben verdiğim sözleri hiç unutmam. Bunu duyduğuma sevindim. Çünkü yıllar süren bu kovalamacayı ben kazandım ve kızı buldum. Kız bana ait olmalı. Erol tedirgin bir şekilde sordu. Kız elinizde mi? Henüz değil. Ama bu an meselesi. Kızı istediğim an ele geçirebilirim. Aslında bu konunun çoktan kapanması gerekirdi. Ne var ki dün gece kendi evimde silahlı bir baskına uğradım. Tuttuğum kiralık katil bana ihanet etti, beni öldürmeye çalıştı ve iki adamımı vurdu. Erol Baran, Rıfkı'nın kimi kastettiğini hemen anlamıştı. Delikanlının ne yaman ve korkusuz biri olduğunu biliyordu. Gülümseyerek Oktay Duru'ya baktı. ''Ya sizi Oktay Bey?'' diye sordu. ''Sizi de ziyaret etti mi?'' Oktay homurdanarak, artık her şeyi açık açık konuşsak iyi olacak. Ben de kızın izini ele geçirdim. Ama o herif benim de bir adamımı dizinden vurdu. Adamın hayat boyu topallayacak dedi. Erol Baran gülümsemeye devam etti. Öyleyse aranızda en şanslı ben sayılırım. Ben sadece tehdit edildim. İkisi de garip garip Erol Baran'ı süzdüler. Demek size de geldi diyen Rıfkı'nın suratı asılmıştı. Dudakları sararan kambur adam. Vay hergele diye söylendi. Anlamıyorum, bu ne cesaret. Haline bakmadan bizim gibi insanlara meydan okuyor. Olacak şey değil. Demek onu tutan sizdiniz. Erol gülümsedi. Bunu tahmin etmeliydim ama doğrusu iyi numara yaptı. Beni bile kandırdı. Ne demek istiyorsunuz? Kızı ne için aradığınızı sordu. Beni de tehdide kalkıştı. Onu ne söylediniz? Erol Baran'ın yüzündeki tebessüm kayboldu. Çehresi buz gibi bir ifadeye büründü. Tok ve kararlı bir sesle. Baylar, sanırım bu anlamsız münakaşaya devam etmeden önce bir hususun tespiti gerekecek. Bu son derece önemli. Unuttuğunuz bir nokta var. Aramızdaki anlaşma tam 5 yıllıktı. Ve bu süre geçen ay bitti. Artık hiçbirimiz verdiğimiz söze bağlı değiliz. Ne yani? Geçmişteki gibi birlikte mi hareket edeceğiz? Hayır Rıfkı Bey, artık geçmişe dönmeyeceğiz. Bu hadise bitti ve olay kapandı. Anlayamadım. Ne demek istiyorsunuz? Bunu kabullenmek size zor gelebilir ama ben Seyfi Otman'ın kızı ile nişanlandım. Rıfkı Solmazer az daha elindeki çay fincanını düşünecekti. Oktay Duru iri iri açılan gözleriyle baka kaldı. İkisi birden aynı anda ''Ne dediniz?'' diye sordular. ''Evet, yanlış işitmediniz. Onunla nişanlandım.'' Oktay Duru ''Olamaz, bunun mümkünü yok.'' diye mırıldandı. Erol Baran kendinden emin, ağır ağır ve onların gözlerinin içine bakarak ''Gerçek olan bu.'' O benim nişanlım artık. Rıfkı Solmazer, siz ne dediğinizin farkında mısınız diye geveledi. Erol Baran alaycı bir şekilde mırıldandı. Evet, beni tebrik etmeyecek misiniz? Baba dostlarımın oğullarından bunu beklerdim doğrusu. Siz çıldırmışsınız. Ne dediğinizin farkında değilsiniz. Buna inanamıyorum. O kıza nasıl evlenebilirsiniz? Hayatımda hiçbir şey beni bu kadar şaşırtmamıştı. Oktay Duru yumruklarını sıktı. Buna izin veremem diye homurdandı. Rıfkı Solmazer ben de diye mırıldandı. Bu kabul edebileceğimiz bir şey değil. Nasıl isterseniz beyler ama bu neticeyi kabullenmeniz gerekecek. Aksi halde karşınızda beni bulursunuz. Kızın kılına helal gelirse sizi mahvederim. Oktay Duru oturduğu koltuğu geri itti. Bizi tehdit mi ediyorsunuz? Yorumu size kalmış. Nasıl isterseniz öyle düşünün. Şaşkınlığı ilk atlatan Rıfkı Solmazer oldu. Sinsi sinsi Erol Baran'a baktı. Bunu bize yapamazsınız. Bu üç ailenin birbirine girmesine yol açacak. Kozlar sizin elinize geçecek ve bizler tehdit altında yaşayacağız. Buna izin veremeyiz. Asla. Erol Baran başını salladı. Yanılıyorsunuz. Aramızda bir rekabet olmayacak. Başaran firması yıllar önce tarihe karıştı ve bir daha da asla kurulamaz. Sizinki ham bir hayal. Geriye kalan sadece nefret duygusu. Daha da önemlisi, Sevki Otman'ın kızının dünyadan haberi yok ve size hiçbir kötülüğü dokunamaz. Buna emin olamayız diye bağırdı Oktay Duru. O kızla evlenirseniz bize karşı sahip olacağınız silahla canımızı okuyabilirsiniz. Ben bunu kabul edemem. Erol Baran sakin sakin konuşmaya devam etti. Lütfen sağduyulu davranmaya çalışın ve hislerinizle değil mantığınızla düşünün. Kız tamamen zararsız. Size bir kötülüğü dokunamaz. Kambur adam çayından bir yudum alarak boğazının kuruluğunu gidermeye çalıştı. Bize bunu nasıl garanti edersiniz? Beni çok uzun zamandır tanırsınız. İş dünyasında yanlış bir davranışımı hiç gördünüz mü? Kişiliğim en iyi garanti değil mi? Bu bana hiçbir şey ifade etmez diye homurdandı Oktay Duru yeniden. Erol Baran kahredici bir nazar attı adama. Nasıl isterseniz, gerisi sizin bileceğiniz iş. İstiyorsanız ben mücadeleye hazırım. Bundan sonrasını zor ve hiddetle de halledebilirim. Oktay Dura sinirlerine hakim olmaya çalışarak Erol Baran'ın tehdidi karşısında sustu. Elini çenesine dayayarak düşünmeye başladı. Çok şaşırtıcı bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Çaresizlik içinde kambur hasmına baktı. Rıfkı'dan da hoşlanmazdı. Daha düne kadar ondan kurtulmak ve kızı ele geçirebilmek için ona kazık atmaya çalışmış, şoförünü para karşılığı kendi tarafına çekmişti. Rıfkı'nın sakin ve itidalini bozmadığını görüyordu. Nitekim Rıfkı Solmazer, "Bu tehditleriniz hiç hoşuma gitmedi Erol Bey," dedi. "Bu masada oturanların hiçbiri tehdide gelemez. Tabii buna siz de dahilsiniz. Bence olaya daha makul ve anlayışlı bir çerçevede yaklaşsak daha iyi olacak." "Benim de sizlerden istediğim bu zaten," diye fısıldadı Erol Baran. "Güzel. Öyleyse olayları yeni baştan değerlendirelim. Tamam mı?" Oktay Duru sesini çıkarmadı ama bu sessizliği de durumu onayladığı anlaşılıyordu. Rıfkı Solmazer genzini temizledi. Sonra ağır ağır. "Ne garip bir rastlantı ki üçümüz de hemen hemen aynı tarihlerde kızın izini tespit etmişiz. 20 yıllık bir anlaşmanın bir ayın içinde neticelenmesi cidden tuhaf bir rastlantı. Ama şimdi bu garip rastlantıyı bir yana bırakalım ve olaya daha objektif olarak yaklaşmaya çalışalım. Söylediğiniz gibi 5 yıllık süre bitmiş ve birbirimize verdiğimiz sözlere bağlı değiliz. Bize meydan okumanızla görmezliğe geliyoruz. Bu benim de, Oktay Bey'in de kolay kolay hazmedemeyeceği bir tehdit değildi. Fakat bunca yıllık hayat tecrübemiz bir yerde anlayış göstermemiz için yeterli sayılabilir. Ancak gelişen olayların çok şaşırtıcı bir sonucu var. O da sizin bu kızla evliliğe kalkışmanız. Bunun mutlaka geçerli bir nedeni olmalı. Bu neden bizi tatmin ederse belki bu mücadeleden çekilebiliriz. Yalnız bize sakın Seyfi Otman'ın kızına aşık olduğunuzu söylemeyin. Buna kesinlikle inanmam. Siz 40 yaşında aşkın bir erkeksiniz ve hayatınızda hiç görmediğiniz bir kızla ani bir evlilik kararı almanızın altında mutlaka başka nedenler düşünmek zorundayız. Bizi ikna etmeniz şart." Erol Baran karşısındaki adamları süzdü. Haklıydılar ve işin en kötü tarafı asla ileri süremeyeceği gerekçeydi. Onlara "ben o kızı öldüremem" diyemezdi. Her ikisi de gözü dönmüş, karanlık işlere bulaşmış kişilerdiler. Tıpkı babaları gibi. İleri süreceği gerekçeyi anlamaktan çok uzak kişilerdi. Fakat bu insani zaafını da belli edemezdi. O zaman elindeki en güçlü kozu kaybedebilirdi. Çünkü her ikisinin de kendisinden çekildiklerini biliyordu. Sıkıcı bir sessizlik oldu. "Evet," dedi Rıfkı. "Sizden bir açıklama bekliyoruz." Yakışıklı adam birden hırçınlaştı. "Ya size kızı gerçekten sevdiğimi söylersem, o zaman ne olacak?" "Yapmayın Erol Bey, lütfen mantıklı olun. Bu kadar saçma bir şeye inanmamızı bizden beklemeyin. O halde kızın zararsız bir hale getirilmesini bana bırakın." "Ama nasıl? Bu işte bir terslik yok mu? Biz öldürülmesini düşünüyoruz. Siz ise onunla evlenmeyi. Garip bir durum değil mi? Siz evlilikle onu mükafatlandırıyorsunuz ve bizleri adeta bilinmeyen bir tehlikeye atıyorsunuz. Kız şimdilik bizim için bir tehdit unsuru. Ama sizinle evlenirse karşımıza sizi de almış olacağız." Erol Baran, "bu çok saçma," diye bağırdı. "Yıllardır sizinle müşterek hiçbir menfaatimiz yok. Bundan sonra da olmayacak. Biz zaten gelecekten değil, geçmişten bahsediyoruz. Bizi tehdit eden babalarımızın hatası ve bunda Zeki Baran'ın rolü çok büyük. Herkesin başını o yaktı. Ben hepinizden daha yaşlıyım. O günlerde de fiilen babamın yanında çalışıyordum. Olayları daha rahat hatırlıyorum. Bu belaya bulaşmamızın en büyük nedeni pederinizdir. Bunu asla unutamam. Babam bunun bedelini canına kıyarak ödedi. Sizinkiler gibi değil. Bu bir şey değiştirmiyor. Biz hala tehlikedeyiz." Erol Baran sinirlenerek homurdandı. "Kızın olaylardan hiçbir haberi olmadığını söyledim. O masum. Unutmayın, olayların vuku geldiği tarihte henüz ilkokul talebesiydi. Annesi de bizim için bir serseri mayındı. O da öldü. Artık tehlike yok. Kadın ölmeden önce her şeyi kızına anlatmış ve mahfumuza yol açacak belgeleri teslim etmiş olabilir. Bu riski göze alamayız. Hepimizin hayatı söner. Ticari itibarımız sıfıra düşer. Bu taşıyamayacağımız kadar ağır bir risk. Buna alışmış olmanız gerekir. Söz konusu tehlike 20 yıldır süre geliyordu ama hiçbir şey olmadı ve bundan sonra da olmayacak. Rıfkı başını salladı. Evliliğiniz geleceğimizin teminatı olamaz. Hem unutuyorsunuz, kendi kazdığınız kuyuya düştük. Şimdi ortada bir de elini kolunu sallayarak dolaşan kiralık katil var ve hepimizi tehdit ediyor. Bu size tuhaf gelmiyor mu? Adamın üçümüzü birden izini bulmasının tek izahı olabilir. Kız ona konuştu ve bildiği tüm gerçekleri anlattı. Bu da kızın 20 yıl önceki olayları bildiğini gösterir. Bir kiralık katil ancak para için kendisini tehlikeye atar. Kızdan beklediği büyük bir menfaat olmalı. Bu da bize yapacağı şantajdır. Erol Baran müdahale etti. Yanılıyorsunuz baylar. Size garip gelebilir ama o kiralık katil kıza aşık. Onu korumak, himayesini almak istiyor. Zeki bir genç, iyi kullandığı aşikar olan silahına güvenerek hepimizle baş edebileceğini sanıyor. Yapmayın Erol Bey, yine mi aşk, yine mi sevgi terannesi? Bize bütün gün bundan mı bahsedeceksiniz? Erol kaşlarını çatarak Rıfkı'ya baktı. Hayır, daha başka şeyler de söyleyeceğim. Hatta gerekirse sizden yardım da isteyeceğim. Ama önce meselenin esasında bir anlaşmaya varmamız lazım. Nasıl diye sordu Oktay Duru. Önce kızı bana bırakmanız konusunda anlaşacağız. Sonra da size kötü haberi vereceğim. Kötü haber mi? Kambur Rıfkı'nın gözleri endişeyle kısıldı. Evet, tatsız bir durum söz konusu. Oktay, hele şunu bir öğrenelim. Neymiş bu tatsız haber diye mırıldandı. Hayır, önce bana namus söz vermenizi istiyorum. Kızın hayatı ve geleceği konusunda anlaşmamız lazım. Onun kılına bile dokunulmayacak. Rıfkı ile Oktay bakıştılar. Sonra Rıfkı başını salladı. Peki hala öyle olsun diye omurdandı. Erol bu kez Oktay'a döndü. Sen de söz veriyor musun? Oktay hala kararsızdı. Ağzından sönük pirosunu çıkardı. Tamam ama bak sonra söylemedi deme. Eğer kız başımıza bir dert açarsa 7 sülalenizi ortadan kaldırırım. İyi bilmiş ol. Şimdi söyle bakalım şu kötü haber neymiş? Erol Baran dikkatle adamların yüzüne baktı. Sanırım nişanlım kaçırıldı. Rıfkı hiddetle Erol'u süzdü. Bu bir şaka mı Erol Bey? Bizimle oyun mu oynuyorsunuz? Öyleyse çok tatsız. Kesinlikle değil. Kız dün geceden beri ortalarda yok. Oktay hemen atıldı. Yoksa kızı o it mi kaçırdı? Erol kuşku ile ben de ondan şüpheleniyorum diye fısıldadı. Rıfkı tik haline getirdiği hareketiyle burnunu kaşıdı. Kızı en son ne zaman gördünüz? Dün bütün günü onunla beraber geçirdim. Sapanca'ya gittik. 6.30-7'ye doğru evine bıraktım. O kiralık katil yüzünden aramızda ufak bir tartışma geçmişti. Evime varınca ona telefon ettim. Cevap vermiyordu. Sabaha kadar aradım. Hatta bu sabah buraya gelmeden önce evine uğradım. Kız yoktu. Komşularına ve kapıcıya sordum. Gören olmamış. Kimsenin haberi yok. Bir ara sizlerden birinin onu kaçırdığını bile düşündüm. Erol Baran cümlesini keserek rakiplerinin yüzlerine baktı. İkisi de biz yapmadık dercesine başlarını salladılar. O zaman kızı o it kaçırdı. Rıfkı düşünceli bir şekilde itiraz etti. Durun bir dakika, bu biraz zor. Saat 6 sularında o adam bizim evdeydi. Beni tehdit ediyor, adamlarımla boğuşuyordu. O kısa sürede Kandilli'den Nişantaşı'na varması çok zor. Evine kaçta telefon etmeye başladınız? Yanılmıyorsam 6 sularında. Yetişmesi imkansız. Sakın kız sizden korkup kaçmış olmasın. Buna ihtimal vermem. O bana aşık. Emin olamazsınız. Unutmayın. O Seyfi Otman'ın kanını taşıyan iblisin teki olmalı. Bir şeyden şüphelendiyse izini yok etmeye kalkışabilir. Oktay lafa karıştı. O adam tehlikeli ve gözü kara biri. Kızı kaçırmış olabilir. Bir taşla üç kuş vurmayı düşünmüştür. Anlasınıza bizden kız için para isteyecektir. Kızın peşinde olduğumuzu ve ona istediği parayı hemen ödeyeceğimizi biliyor. Yani en çok parayı bastıran kızı alır mantığı. Hepimizden fidye isteyecektir. Kambur Rıfkı Erol'a baktı. Ne dersiniz? Olabilir mi? Akla yakın geliyor. Ondan beklenebilir. Erol olumsuzca başını salladı. Yanılıyorsunuz beyler. Buna ihtimal bile vermiyorum. O kıza aşık. Aklınca onu bizlerden korumaya çalışıyor. Kızın etrafının her yandan sarıldığını anladı ve sonunda onu kaçırdı. Rıfkı yine düşünceli bir şekilde sordu. Sakın kızın da ona meyli olmasın. Hiç düşündünüz mü bu hususu? Kesinlikle hayır. Nişanlımın o adamla hissi bir bağlantısı yok. Hatta onu dengesiz, hasta bir adam olarak görüyor. Erol Baran nişanlım kelimesini özellikle üstüne basa basa söylemişti. Oktay şimdi ne yapacağız diye sordu. Onları birlikte arayacağız. Buna mecburuz ve siz de bana yardımcı olacaksınız. Birliğimizden kuvvet doğacaktır ve onları mutlaka bulacağız. Burnunu kaşıyan Rıfkı, evet onları belki bulabiliriz diye homurdandı. O herifi bana eski bir adamım tavsiye etmişti. Şoförümün memleketlisi bir kahveci. Elinde bu işlerden çektiğini sanıyordum. Şoförümün de bu işe karıştığını düşünüyorum. Dün geceden beri ortalarda yok. Arabamı alarak kaçtı. Yakında onu da yakalarız. Bu işe birlikte bulaşmış olabilirler. Oktay Duru birden sarardı. Şoför bulunursa Rıfkı Solmazer'i oynadığı oyun da ortaya çıkabilirdi. Kısa bir an bu durumun öğrenilmesinin artık bir önemi olup olmadığını düşündü. Umursamadı. Nasılsa kızı kendi adına kovalamaktan vazgeçmişti. Ayrım sonu. Sayfa 256.